Ayrım 15.
Biriken vaka kayıtları belli sürelerde kronolojik sıra gözetilerek özetlenir. Bu özetler dönem veya ders yılı sonunda öğrencinin toplu dosyasında saklanır. Vaka kayıtları topluca incelendiğinde çocuğun tekrarlanan davranışları, tavırları, kişilik nitelikleri, kişilik yapısına ilişkin tipik davranış kalıpları belirgin olarak görülebilir. Aşağıda birikmiş olan gözlem kayıt formlarının kronolojik olarak özetleneceği bir vaka kayıtları özet formu tablo 16.2'de örnek olarak verilmiştir. Tablo 16.2 Vaka kayıtlar özet formu. Öğrencinin adı soyadı. Yıl, sınıfı ve okul no. Vakanın tarihi, yeri, vakayı kaydeden, vaka, yapılan tavsiye. Özeti düzenleyenin adı, soyadı, imzası. Vaka kaydının öğretmenler tarafından kullanılması. Vaka kaydı yöntemi genel olarak okulun tüm öğrencilerini kapsayacak şekilde belirli bir örgüt ve işleyiş içinde tutulur ve kullanılır. Ancak sınıf öğretmenleri de sadece sorumlu oldukları sınıf için vaka kaydı yöntemine benzer bir yol izleyebilirler. Bu durumda özel formlar kullanmak yerine her öğrenci için belirli sayıda sayfalar ayrılmış bir defter kullanılabilir. Her öğrenci için yaptıkları gözlemleri ilgili sayfaya kronolojik olarak not edebilirler. Sınıf öğretmenleri okulun genel vaka kaydı içinde form doldurmaya devam ederler. Vakaların unutulmadan kaydı için öğretmenler olayın olduğu gün bir zaman ayırıp varsa o günkü öğrencilere ilişkin izlediği önemli gözlemler için kayıt formu doldurmasında ve kendi sınıfındaki öğrenciler için de kişisel defterine not almasında yarar vardır. Öğretmenlerin öğrencinin adı, soyadı ve tarih ile birlikte olaya ait hatırlatıcı kısa notlar alması yeterli olabilir. Ancak hangi öğrenciler hakkında kaç olay kaydetmiş olduğunu öğretmen zaman zaman gözden geçirmelidir. Vaka kaydı yönteminde izlenecek ilkeler. Vaka kayıtları öğretmenlerin dikkatini öğrenci davranışlarına çektiği, gözlem yapmaya yönelttiği için yararlı bir tekniktir. Öğretmenlerin öğrencileri tanımasını sağlar, vaka kayıtları öğrencilerin sadece olumsuz yanlarını yansıtan veriler haline gelmemeli, olumlu davranışları da dikkatle gözlenmeli ve kaydedilmelidir. Vakanın gözlendiği zamanla kaydedildiği zaman arasındaki süre uzatılmamalıdır. Öğrenciler sürekli olarak gelişmekte ve değişmekte olduklarından kaydedilen bir olayı tek başına yorumlamak çoğu kez yanıltıcı olabilir. Vaka kayıtlarından edinilen bilgiler başka tekniklerde edinilen bilgilere birlikte değerlendirilmelidir. Geçen zaman içinde bireyin tipik bir davranışı olma özelliğini yitiren davranışlar sırf dosyasına kayıtlı olduğu için öğrenci aleyhinde kullanılmamalıdır. Çocukların ve gençlerin eğitim süreci içinde sürekli olarak değiştikleri ve geliştikleri akıldan çıkarılmamalıdır. Bölüm 17. Vaka incelemesi. Vaka bir problemi olan kişi anlamında kullanılmaktadır. Vaka incelemesi bir süreç olarak bireyin problemini teşhis ve tedavisini amaçlar. Bireyin problemine ilişkin test ve test dışı tanıma teknikleriyle çeşitli kaynaklardan gerekli bilgiler toplanmakta, toplanan bilgilerin ışığında bireyin probleminin niteliği ve nedenlerine ilişkin teşhis konmakta, gerekli tedavi planları hazırlanarak iyileştirici önlemler alınmaktadır. Vaka incelemesinin gelişimi. Vaka incelemesinin bir teknik olarak geçmişi literatüre göre M.Ö. yıllara kadar uzanmaktadır. Vaka incelemesi özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında sağlık bilimlerinin gözlemlere ve vakalar hakkında bilgi toplamaya dayalı hale gelmesiyle yaygınlaşmış ve önemi de artmıştır. Bugün de tıp alanında özellikle de psikiyatri ve psikoloji alanında önemli bir yer tutmaktadır. Kişiliği bir bütün olarak inceleme yaklaşımlarının daha geç ortaya çıkması nedeniyle vaka incelemesini psikologların benimsemesi daha sonraki yıllarda olmuştur. Vaka incelemesi sosyologlar tarafından da benimsenmiş sosyal incelemelerde kullanılmıştır. Vaka incelemesi süreci. Vaka incelemesi yapılacağı zaman önce problemli kişi tarafından ya da kişiyi kliniğe veya danışma merkezine getiren ilgili tarafından ifade edilen problemin bir ön inceleme ile kabaca niteliği belirlenir. Daha sonra varsa bireyin dosyasında problemle ilgili bilgilerin durumu ve yeterliği incelenir. Yeterli değilse yeni ve gerekli bilgiler toplanarak tamamlanır. Aile, kişiyle ilgili başka kimseler, problemli bireyin kendisiyle görüşmeler yapılır. Gerekli olan test ve envanterler uygulanır, gerekli ise kişi sağlık muayenesinden geçirilir. Bireyin özgeçmişi, çevresi, başarısı, kişisel ve sosyal nitelikleri, uyum düzeyi, insan ilişkileri hakkında bilgiler toplanır. Vaka incelemesi bireysel ve çok yönlü bir incelemedir. Çok çeşitli kaynaklardan vakaya ve özellikle belirtilen problemin nedenlerine ilişkin yeterli bilgiler elde edildikten sonra problem ya da vakanın şikayetiyle ilişkili olarak oluşturulan bir uzmanlar grubu toplanan bilgileri vaka konferansında topluca analiz ederek tartışır ve yorumlarlar. Vaka konferansı. Vaka incelemesi tekniğinde izlenen yöntemin gereği olarak vaka ile ilgili olarak toplanmış olan bilgiler, ilgili uzmanlık alanlarından oluşan ve vaka konferansı adı verilen bir toplantıda değerlendirilir, vakanın problemi hakkında teşhis konur ve tedavi yöntemleri kararlaştırılır. Vaka konferansına kliniklerde bir hastalığa birkaç hekimin birlikte teşhis koyması anlamında bazen vaka tartışması da denmektedir. Vaka konferansında temel amaç gruptaki her üyenin farklı uzmanlık alanına ilişkin mesleki bilgilerinden yararlanmaktır. Vaka konferansında genel olarak vaka ile birinci derecede ilgili olan uzman toplanan bilgileri sistemli bir şekilde gruba sunar, gerekli açıklamayı yapar. Sonra her uzman birer birer vaka ile ilgili bilgileri kendi uzmanlık dalı açısından değerlendirir. İkinci aşamada tartışmaların ışığında gerekli yorumlar yapılarak incelenen vakaya ilişkin problemin sebepleri bulunmaya çalışılır ve bir teşhise ulaşılır. Üçüncü ve son aşamada da vakanın tedavi şekli kararlaştırılır ve sonuç bir vaka inceleme raporu halinde saptanır. Bu raporda vaka ile ilgili kişi ve kurumlar ile tedavinin yürürlüğe konuş planları da belirlenir. Toplanan bilgiler daha sonra vakanın dosyasında saklanmaktadır. Vaka inceleme raporu. Vaka incelemesi sonucunda kişinin durumu, probleminin nedenleri, problemin ne olduğunun teşhisi ve tedavisi için gerekli öneri ve planlar belirtilir ve planın uygulanmasına geçilir. Vaka incelemesi raporunun formatı için her yerde geçerli standart bir form yoktur. Çeşitli kaynaklarda vaka incelemesi raporları için öngörülen temel bilgiler ayrıntısına girmeksizin başlıklar halinde aşağıda verilmiştir. 1. İncelemeyi yapan kişi veya kurum ve tarihi. 2. İncelenen bireye ilişkin kimlik bilgileri. 3. İfade edilen problemin kısaca tanımı ve açıklaması. 4. Bireyin beden ve psikolojik muayene sonuçları. 5. Aile tarihçesi. 6. Eğitim, özgeçmişi ve başarı durumu. 7. Genel ve özel yetenekleri ile ilgileri. 8. Kişilik gelişimi, kişisel ve sosyal uyumu. 9. Geleceğe yönelik yaşam beklentileri ve planları. 10. Problemle ilgili genel değerlendirme ve teşhis. 11. Tedavi için alınacak önlemler ve öneriler. 12. Önerilerin uygulanmasına ilişkin planlar ve izleme. Ayrıntılı olmayan formal bir vaka incelemesi raporu örneği tablo 17.1'de verilmiştir. Tablo 17.1 Vaka incelemesi raporu. Vakanın adı, soyadı, doğum yeri ve yılı. Raporu düzenleyen: ana, sağ ölü, öz üvey. Baba, sağ ölü, öz üvey. Problemin kısaca tanımı. Toplanan bilgiler. Muayene durumu. Tıbbi muayene, psikolojik muayene, sağlık durumu. Boy ve ağırlık, geçirdiği hastalıklar, geçirdiği kazalar, ameliyatlar. Okul durumu. Başarısı, okul düzeyi, öğretmenlerle ilişkisi, disiplinle ilgili vakaları. Aile durumu, kardeş durumu, kültürel durumu, ekonomik durumu, sosyal ilişkileri. Sosyal durumu, okul dışı sosyal ilişkileri, polisle ilgili vakaları. Duygusal gelişimi, geleceğe yönelik planları, problemin gelişimi. Konulan teşhis. Tavsiye edilen tedavi yolları, tavsiyelerin uygulanması ve izlenmesi, imza. Anlaşılacağı üzere vaka incelemesi bir süreç olarak kişiyi ve problemine ilişkin nedenleri anlamak için yapılan bilimsel bir araştırma yöntemidir. Bilgiler toplanırken ve yorumlanırken objektif olmayı gerektirir. Raporun yazılmasında sade bir ifade kullanılmalı, cümlelerin kısa olmasına dikkat edilmeli, Ulaşılan genel yargılar somut kanıtlarla desteklenmelidir. Rapora sadece ilgili ve gerekli bilgiler konmalı, yapılan tedavi, plan ve önerileri gerçekçi olmalıdır. Vaka incelemesi ve vaka kaydı. Bazen vaka incelemesi yönteminin vaka kaydı yöntemiyle karıştırıldığı görülmektedir. Önceki bölümde açıklandığı üzere vaka kaydı genellikle okullarda öğretmenlerin öğrencilerle ilgili gözledikleri, önemli ve anlamlı davranışları ve olayları kaydetmeleri, bu gözlem notlarının yığmalı olarak biriktirilip daha sonra bireyle ilişkili olarak değerlendirilmesi yöntemidir. Vaka incelemesi ise açıklandığı üzere vaka kaydı yönteminden oldukça farklıdır. Vaka tarihçesi ve vaka incelemesi. Birey hakkında bilgi toplama yöntemi olarak vaka incelemesi ile vaka tarihçesi, yöntemleri de farklı iki yaklaşım olduğu halde bazen birbirine karıştırılmaktadır. Vaka tarihçesi, bireyin gelişimiyle ilgili bilgilerin ayrıntılı ve sıralı bir biçimde zaman akışına göre topluca rapor edilmesidir. Vaka incelemesi, bireyi rahatsız eden problemin kaynağı ile ilişkili olarak vaka tarihçesi yöntemiyle elde edilen bilgilerden yararlanır. Ancak bu bilgiler çoğu kez yeterli olmaz, daha başka bilgiler toplamak da gerekli olabilir. Bu bakımdan vaka incelemesi kavramı, vaka tarihçesi kavramından daha kapsamlı ve derinliğine olan bir kavramdır. Vaka tarihçesi özellikle sağlık bilimlerinde kullanıldığı şekliyle kliniğe başvuran kişinin ilk görüşmesinde hekimin, bireyin kendisinden elde ettiği geçmişine ve halihazır durumuna, fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal özelliklerinin gelişimine ilişkin genel bilgileri içerir. Vaka incelemesi ise bireyin kendisinden, yakın çevresinden, sosyal ve sağlık kurumlarından elde edilen hayat hikayesinin ötesinde başka tekniklerle birey hakkında elde edilen geçmiş zamana, şimdiki zamana ilişkin yaşantıları ve geleceğe yönelik beklentileri ve bilgileri de kapsar. Vaka incelemesi ile vaka tarihçesi arasındaki bir diğer fark, vaka tarihçesinde belirli bir sisteme göre bireyin tüm yaşantısını kapsayan veriler, yorumlama yapılmadan olduğu gibi objektif bilgiler olarak sunulur, bireyin karşılaştığı problemlerle de ilişki kurmadan verilir. Kurumlar günümüzdeki bilgisayar olanaklarını da kullanarak bireylerin sürekli bir vaka tarihçesi bilgi birikimine sahip olabilirler. Vaka incelemesinde ise bireyin özel probleminin teşhisi ile ilgili belirli ve seçilmiş bilgiler gereklidir. Vaka tarihçesi genellikle bireylere ilişkin bilgi birikimi gibi düşünülebilir. Bu bilgilerden vaka incelemesi yapanlar da ilgili bilgileri alarak yararlanır. Vaka incelemesine ilişkin bazı görüşler. Vaka incelemesi yönteminin özellikle çocukların problemlerini incelemede yararlı ve etkili bir yöntem olduğu genellikle kabul edilmektedir. Çocuklarda gözlenen davranış bozuklukları ve başarısızlık gibi problemlerin kalıtımsal ve çevresel nedenlerini teşhis etmek, ortaya çıkarmak, düzeltici önlemler alınabilmesi için vaka incelemesi yapmak zorunludur. Çocuklardaki davranış bozuklukları bazen çevrenin yeniden düzenlenmesiyle giderilebilmektedir. Bu nedenle davranışların bozulmasından sorumlu olan çevre koşullarının bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Vaka incelemesi yaklaşımında teşhis konusu bazı psikoloji ekollerince tartışılmaktadır. Hekimlerce kabul gören teşhis, hümanist yaklaşımı benimseyen uzmanlar tarafından geçmiş yaşantılarına göre bireyin problemine teşhis koymak, kişinin kendi kaderini kendisinin belirlemesi ilkesine aykırı oluşu, terapistin bireyi yönlendirmesini öngörmesi ve kişinin terapiste olan bağımlılığını arttırması yönlerden eleştirilmekte, bunların mesleki etik kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle teşhis koymayı amaçlayan vaka incelemesi tekniğini benimsememekte ve yaklaşıma karşı çıkmaktadırlar. Varoluşçu yaklaşıma dayanan psikoloji kurumları ise vaka incelemesinde bireyin bugünkü davranışlarının kaynağını geçmiş olaylara ve bireyin dışındaki kişilerin davranışlarına bağlamanın, kişide gözlenen istenmedik davranışlarının sorumluluğunu kendi dışındaki güçlere yüklemeye götüreceğini, halbuki bireyin davranışını belirleyen etmenlerin, geçmişteki olay ve kişiler değil bireyin şimdiki zamandaki tutumu ve davranışları olduğunu belirtmektedirler. Yönlendirici bir tutumu benimseyen Williamson ise psikoterapide teşhisin gerekli olduğunu, teşhisin psikometrik tekniklerle elde edilen bilgilere klinik bazı yorumlar katmanın ötesinde bir şey olmadığını, vaka incelemesi yönteminin de psikolojik test sonuçları gibi aynı işlevi yerine getirdiğini Bu nedenle de gerekli ve yararlı olduğunu belirtmektedir. Vaka incelemesi yaklaşımının değerlendirilmesi. Vaka incelemesi, bireysel bir inceleme yöntemi olarak sağlık bilimlerinde ve davranış bilimlerinde kullanılmaktadır. Davranış bilimlerinde genellikle öğrenme güçlükleri olan, sosyal ve kişisel uyum güçlükleri gösteren ve davranışları yönünden özel ve bireysel ilgi gerektiren kişiler üzerinde yapılmaktadır. Vaka incelemesi tekniği okullarda psikolojik danışma personeli, okul danışmanları ve sosyal hizmet uzmanları gibi uzmanlar tarafından yapılmakta, ancak çok zaman alıcı bir teknik olduğundan zorunlu olan durumlarda ve sınırlı olarak kullanılmaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde vaka incelemesinin olumlu ve olumsuz yönleri aşağıda özet olarak belirtilmiştir. 1. Uzun zaman alması nedeniyle bazen sorunun güncelliğini yitirmesini ve bazı bireylerde bıkkınlığa yol açabilmektedir. 2. Vaka incelemesi değişik kişilerin bilgisine başvurmak gereğinden dolayı bazen ilgililerle işbirliği sağlamada zorluklarla karşılaşılmaktadır. 3. Toplanan bilgiler geçmişe ait olduğundan bireylerin hatırlamalarında yanlışlıklar olabilmekte, tutarsızlık halinde sonuçları bir senteze götürmek güçleşmektedir. 4. Vaka incelemesinin kullanılması uzmanlık gerektirmekte, bu da kullanılmasını sınırlamaktadır. 5. Bazı sakıncalarına ve sınırlılıklarına rağmen vaka incelenmesi yöntemi kişiyle yakından ilgilenildiği ve içini dökme fırsatı verildiği için yararlı ve etkili bir yöntem olabilmektedir. Önemli sorunlar için ya da karmaşık olan vakalarda kullanılması uygun olur. 6. Vaka incelemesi bireyi bir bütün olarak tanımayı, problemin teşhis ve tedavi yollarını saptamayı gerektirdiği için vakayı problemleri çok boyutlu görme, konuya birçok açılardan bakma, sistemli ve bilimsel düşünme tutumları kazandırmaktadır. Bölüm 18. Sosyometri. Sosyometri, birleşik bir sözcük olarak Latince'de ortak ve arkadaş anlamına gelen social sözcüğüyle ölçü anlamına gelen metrum sözcüğünün birleştirilmesiyle oluşmuştur. Dilimize Fransızcadan geçen sosyometri sözcüğü, toplumsal yaşam ve arkadaşlığın birey üzerindeki etkileri gibi bir anlama gelmektedir. Sosyometri dolaylı olarak sunulan bir uyarıcı ölçüte göre bir gruptaki bireylerin birbirleriyle olan sosyal ilişkilerini, tutum ve eğilimlerini, grup içindeki örgütlenme biçimini ortaya çıkarmayı yarayan bir yöntemdir. Sosyometri okullarda sınıf içi arkadaşlık ilişkilerini incelemede olduğu kadar okul dışındaki gruplarda toplumdaki her türlü grup içi sosyal ilişkileri ve grubun yapısını objektif olarak incelemede de önemli bir yeri vardır. Sosyometri yöntemiyle bir grubu oluşturan bireylerin sosyal durumu, birbirleriyle olan ilişki biçimleri, grup içindeki alt gruplar, liderler, klikler ve kısaca grubun gerçek yapısı ve grup bütünlüğü hakkında oldukça objektif ve güvenilir bilgiler elde edilmektedir. Sosyometrinin gelişimi. Sosyometrik tekniklerin temeli, toplum bilimin kurucularından sayılan E. Durkheim ve H. Spencer'ın fen bilimlerinde uygulanan tüme varım yöntemlerinin toplumsal bilimlerde de uygulanabileceği görüşüne dayanmaktadır. Bu görüşlerden etkilenen J. L. Moreno ilk kez sosyometri kuram ve tekniklerini ortaya atmıştır. Amerika'da 1950 yıllarına kadar geliştirilen sosyometri daha sonraları Avrupa ve diğer ülkelere yayılmıştır. Ülkemizde de Köse Mihal tarafından Moreno'nun bu konudaki temel eserini Sosyometrinin Temelleri adıyla dilimize çevrilmesiyle ilgi artmıştır. Eğitim amacıyla 1982'de Uberlingen Moreno Enstitüsü ile işbirliği yapılarak Ankara'da bir sosyometri grubu oluşturulmuştur. Bu grubun eğitim çalışmaları halen artarak devam etmektedir. Sosyometrinin amacı ve işlevi. Sosyometri bir grubu oluşturan bireylerin sosyal ilişkileri, grubun yapısı, birbirleriyle olan ilişkilerin duygusal biçimleri, grup içindeki alt gruplar, klikler, grubun genel görünümü, ahengi, grup bütünlüğü ve bölünmeler hakkındaki objektif bilgi edinmek için güvenilir bir teknik olarak çeşitli durumlarda kullanılmaktadır. Sosyometrinin işlevi, amacı ve önemi aşağıda özet olarak belirtilmiştir. 1. Özellikle okullarda eğitim sürecinin önemli amaçlarından biri öğrencilerin sosyalleşmelerini sağlamaktır. Sosyometri bireylerin sosyalleşme dereceleri ve sosyalleşme çalışmalarının etkinlik dereceleri ve istenilen hedefe ulaşma durumunu değerlendirme olanağı verir. 2. Sosyometri bir grubu oluşturan bireylerin gözüyle grubun genel yapısının ve etkileşim ağının bilinmesine yardımcı olur. Okuldaki danışman, öğretmen ve yöneticilerin öğrencilerin sosyal ilişkilerini tanımasına, geliştirmesine ve problemlerin çözümü için düzenlemeler ve sosyal programlar hazırlamalarına yardım eder. 3. Kapsamı geniş olan sosyometrik teknikler, grup teknikleri ve eylem tekniklerinden oluşur. Bir gruba ilişkin sosyometrik bir inceleme sonucunda grupta çoğunluk tarafından seçilen liderler, grupta yalnız kalan bireyler ve birbirlerine bağlı kapalı gruplar ve klikler ortaya çıkar. Grubun yapısına ilişkin bu bilgilerin ışığında ikinci aşamada grup teknikleri yerine eylem teknikleri kullanılarak terapistler grup üyelerinden bireysel yardıma gereksinim duyanların psikodrama ve sosyodrama teknikleriyle sosyal problemlerinin giderilmesine yardım etmektedirler. 4. Sosyometri tekniklerinden yararlanılarak gruplar yeniden yapılandırılabilir. Örneğin okullarda çocuklara kiminle birlikte oturmak istedikleri sorularak sınıfta yeni bir oturma düzeni kurulabilir. İş hayatında çalışanlara kiminle çalışmak istedikleri sorulabilir ve alınan sonuçlara göre ekipler oluşturulabilir. Bu tür düzenlemelerle çalışma verimi artırılabilir. 5. Sosyometri bireyleri tek tek inceleme, bilgi toplama yöntemleri yerine bireyin topluca grup içinde birbirleriyle olan sosyal uzaklık ve yakınlıklarını belirlemeye olanak vermektedir. Grubun toplumsal yapısını belirten bir yöntem olarak aynı anda çok kişi hakkında kapsamlı bilgiler vermekte, bireyler arası etkileşim ağı ve dinamizmin sonucu ortaya çıkan uyum sorunlarına yardımcı olmada diğer yöntem ve araçlarla sağlanamayan bilgiler sağlanabilmektedir. Sosyometrinin uygulanabileceği alanlar. Sosyometri 1930'lardan başlayarak çok çeşitli alanlarda uygulama olanağı bulmuş ve pratikte çok başarılı sonuçlar alınmıştır. İlk olarak bir yerden başka bir yere göç amacıyla yer değiştiren aileleri uygun bir biçimde meskenlere yerleştirmek üzere başvurulan bu teknik giderek endüstri kuruluşlarına, bireylerin topluca yaşadıkları örgütlenmelere, öğretim kurumlarına ve her türlü örgüte yaygınlaşmıştır. Sosyometri yaklaşık 8, 10 ve daha fazla kişinin bir arada bulunduğu, çalıştığı, okuduğu gruplarda bireyler arasındaki iletişim ve etkileşimin niteliğini, derecesini, grubun yapısal özelliklerini saptamak üzere kullanılabilir. Grup üyeleri arasında olumlu, sağlıklı ilişkiler kurmayı ve etkileşim sağlamayı ve bu amaçla önlemler almayı isteyen yöneticiler, öğretmenler ve psikolojik danışmanlar tarafından uygulanması gereken bir yaklaşımdır. Sosyometri eğitim alanında, sanayi, hizmet ve kamu sektöründe bireylerin oturuş ve çalışma düzenini sağlamak, bireyleri sınıflara, gruplara ayırmak, programlara yerleştirmek, liderleri ayırmak, gruptaki klikleri belirlemek gibi amaçlarla sık sık kullanılmaktadır. İlkokuldan başlayarak tüm okul kademelerinde, üniversitelerde, orduda, takım ve bölük gibi küçük birliklerde, fabrikalarda, her çeşit iş yerlerinde daha verimli çalışma ortamı hazırlamak için bireyleri uygun biçimde gruplamada, seçme ve işe yerleştirmede sosyometriden yararlanılmaktadır.